Ayrım 9, İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkibar, sayfa 115. İslamcıların Emperyal Misyonu. En önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri hedefe oturtuldu. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının zemin inşası aslında Avrupa Birliği süreciyle başladı. İşte bu süreçte bütün medya AKP'ye kuyruk olup AB'yi cennet misali sundu. Bugün AKP'ye güya muhalif olan neoliberal tayfa o süreçte tam kadro AKP'yi omuzlayıp alkış tuttu. Cumhuriyet ve Atatürk'ten revanşı hedefleyen siyasal İslamcı grup da bütün geçmişlerini inkar edip Avrupa Birliği'ne selam durdu ki aynı kesim Tayyip Erdoğan daha başbakan olmadan Beyaz Saray'da ağırlanmasını bile sorgulamayıp bu kabulü sineye çekmişti. Bu fotoğraf Türkiye'deki İslamcıların emperyal misyonunu ya da gayrimilli oluşlarını ortaya koyuyor. Bundan ötürüdür ki Cumhuriyet kadroları devlet ve millet için iki büyük tehdidi haklı olarak irtica ve bölücülük olarak öne çıkarmıştır. İslamcıların Avrupa Birliği bağlamındaki teslimiyetçi tavrı samimiyetleri bağlamında turnusol kağıdının niteliğindedir. AKP'ye selam duranlar. İslamcıların yanı sıra Ertuğrul Özkök gibi yazarlar bile o dönem AKP'ye özgürlükler şampiyonu ilan etmişti. TÜSİAD bu koroya güçlü bir ses vererek dahil oldu. Peki AKP Avrupa Birliği konusunda samimi miydi? Asla ve kata değildi. AKP için esas olan kendi iktidarı ve neslini yaratmaktı. Hedeflenen Atatürk ve Cumhuriyet nesli misali yeni bir AKP nesliydi. Dönüşüm ya da rövanş bu şekilde olacaktı. Dolayısıyla her konuda olduğu gibi iktidarlarını pekiştirmek adına AB'yi kullandılar. O kadar ki güpegündüz havai fişekler patlattılar. Avrupa Birliği süreci Türkiye'de devletin ayağa düşürülme sürecidir. Erdoğan, AB sayesinde eski siyasi aidiyetinden sıyrılıp yeni bir kimliğe erişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin psikolojik hakimiyetini gemledi. Bazılarının anlayamadığı şey, Tayyip Erdoğan ile AKP'de ideolojik tutarlılık aranmasıydı. Oysa bu bir metottu. Zira 1990'lı yılların başında kameralar önünde amaçlarım için gerekirse papaz elbisesi bile giyerim diyen Erdoğan, bunu yıllar önce zaten ortaya koymuştu. 28 Şubat'ın sivil generali Hasan Cemel anında çark edip bu sürecin en büyük militanı ve Tayyip Erdoğan'ın Hasan ağabeyi oldu. Hilmi Özkök ile denktaş. Bugün Tayyip'i topa tutan Mehmet ve Ahmet Altan kardeşler de AKP militanı olmuşlardı. 2002-2007 AKP ve Tayyip Erdoğan için hükümet olmaktan iktidar olmaya zemin inşası dönemiydi. Ahmet Necdet Sezer, onca birim kimsizliğine rağmen yine de böyle bir iktidarın önündeki en önemli setti. Genelkurmay Başkanlığı makamındaki Hilmi Özkök ise AKP'nin en büyük şansıydı. Özkök'e hocam diye hitap eden Erdoğan, TBMM'de yaşanan 1 Mart Irak tezkeresi kazasından sonra Musevi lobisini devreye sokarak ABD ile ilişkilerini tamir etti. Tezkere olayında hakkını teslim edelim, Deniz Baykal iyi bir sınav verdi. Pentagon ise bu hadisenin faturasını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kesti. Peşi sıra İstanbul'a gelen ABD Başkanı Bush'un talebiyle Türkiye'ye Kıbrıs için anlam planı dayatıldı. Tayyip Erdoğan ABD istedi diye Rauf Denktaş gibi bir kahramanı refüze etti. Washington'ın kurduğu Kıbrıs'ı peşkeş çekme oyunu Kıbrıslı Rumların onay vermemesiyle bozuldu. 2002-2007 AKP iktidar döneminin en büyük ihaneti ise dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile ABD Dışişleri Bakanı Powell'ın yaptığı gizli anlaşmaydı. İşçi Partisi Genel Sekreteri Hukukçu Nusret Senem, 2003'te yapılan o gizli anlaşma bağlamında şu gerekçeleri ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Abdullah Gül'ün ihanet belgesi, gizli hizmet sözleşmesi, Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara. Konu, Abdullah Gül hakkında suç duyurusudur. Gizli anlaşmanın içeriği, Abdullah Gül'ün bağışlayıp itiraf ettiği 2 sayfa 9 maddelik gizli planın ayrıntıları şöyledir. 1. Türk askeri Irak'ın kuzeyinden çekilecek, sınır harekatlarına son verilecek ve PKK'ya askeri harekat için ABD'den izin alınacak. İran kuzeyinde bulunan bütün Türk birlikleri ve Türk ordusuna bağlı özel kuvvetler Türkiye sınırları içine çekilecek. Türk ordusu bundan böyle herhangi gerekçeyle, hangi gerekçeyle olursa olsun sınır ötesi harekatta bulunmayacak. PKK, KADEK'in Türkiye'ye egemenlik alanı dışında takip ve bastırılması harekatlarına son verilecek. Ayrıca PKK, KADEK'e karşı Türkiye Devleti'nin egemenlik alanı içinde yapılacak askeri harekatlar için ABD askeri makamlarına bilgi verilecek. 2. Türkiye'ye ambargo ve askeri yaptırım tehdidi. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK, KADEK'e karşı ABD askeri makamlarına bilgi vermeden ve izin almadan harekat yapacak olursa, ABD hükümeti, Kürt halkına karşı şiddet kullanıldığı ve soykırımı uygulandığı çerçevesi içinde uyarıda bulunma hakkını kullanabilecek. Bu durumda ABD gerekli gördüğü ambargo ve silahlı müdahale gibi siyasal ve askeri yaptırımları saklı tutacak. 3. ABD'nin İran ve Orta Doğu harekatlarına aktif destek ve katılım. Türkiye, ABD'nin İran'a ve diğer Orta Doğu ülkelerine karşı uygulayacağı sınırlı askeri harekatlara ABD'nin talep etmesi halinde şartsız olarak üs ve taşıma kolaylıkları sağlayacak, askeri birlik verecek. Türk birliklerinin üst komuta yetkisi ABD komutanlığında olacak. 4. Türk ordusunun asker ve silah gücünde indirim. Türk ordusunun asker sayısı ve silah kuvveti ABD'nin uygun bulduğu sayı ve kabiliyete indirilecek. Özellikle tank ve ağır silahların miktarı düşürülecek, savaş uçağı sayısı sınırlanacak. Bütün silah ve cephane bundan sonra ağırlıklı olarak kısa menzilli taktik savunma kavramına, belgede konsept deniyor, göre ayarlanacak. Türkiye'de bulunan ABD ve NATO irtibat subaylarının görev alanları ve yetkileri genişletilecek. 5. Irak'ın kuzeyinde kurulan kukla devlet Türkiye tarafından resmen tanınacak. Irak'ın kuzeyinde kurulmuş olan ve sözüm ona Kürdistan adı verilen kukla devlet resmen ilan edildikten sonra Türkiye tarafından da resmen tanınacak. Türk Devleti'nin kukla devletin kuruluşunu savaş nedeni sayan milli güvenlik siyaset belgesi ve bu yöndeki politika ve kararları kaldırılacak. Kuzey Irak, Kürdistan sınırları içinde kalacak olan ve özellikle Kerkük, Musul ve Süleymaniye'deki Türkmenler, ABD tarafından güvenli bir şekilde başta Bağdat ve diğer Güney Irak şehirlerine nakledilecek. ABD yetkilileri göç edecek olan tüm Türkmenlere iş olanakları sağlayacak. 6. PKK, KADEK elemanlarına geniş kapsamlı af ve PKK'nın yasallaştırılması. Abdullah Öcalan ve diğer 4 lideri dışında bütün PKK, KADEK yönetici ve elemanlarına geniş kapsamlı af çıkarılacak. Etnik grupların yasal siyasete katılmaları önündeki bütün yasal kısıtlamalar ve engeller kaldırılacak. Af yasasıyla bağlantılı olarak PKK, KADEK'e yasal siyaset düzeninde yer alma olanağı sağlanacak. Hapiste veya dağda bulunan yöneticilerin siyasal mücadeleye katılmaları için gerekli hukuki ve siyasal önlemler alınacak ve uygulanacak. 7. Güneydoğu belediyelerine özerklik ve federasyona geçiş. Kamu reformu yasası ve yeni yerel yönetim yasaları hızla çıkartılacak. Türkiye'deki Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehir ve kasabaların belediyelerinin özerkleşmesi süreci kararlı olarak yürütülecek. Türkiye 4 yıl içinde uygulanacak bir planla üniter devlet yapısını terk ederek federasyona geçecek. 8. Kıbrıs'ta Denktaş devre dışı bırakılacak. Annan planı küçük değişikliklerle uygulanacak ve Ege'de Yunanistan'ın taleplerine esnek tavır alınacak. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Arafat modeli denen uygulamayla devre dışı bırakılarak Kıbrıs'ta Annan planı bazı küçük değişikliklerle hayata geçirilecek. Ege kıta sahanlığı konusunda Türkiye, Yunan doktrinine daha esnek davranacak. Türk jetlerinin uçuş alanı daraltılacak. Sık sık ortaya çıkan it dalaşı sorunu Yunanistan rahatsız edilmeden çözülecek. 9. Ermenistan'a yönelik kısıtlanmaların kaldırılması. Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirilecek ve iyileştirilecek. Sınır ticaretinde Ermeniler lehine düzenlemeler yapılacak. Ermenilerin Türkiye gezilerindeki bazı kısıtlamalar kaldırılacak. Tarihe geçecek çok önemli bir belge olan bu suç duyurusunun içeriğinde görüldüğü gibi AKP ile beraber Türkiye yeni sevrin kıskacına alınmış ve ülke yıkım sürecine dolu dizgin gitmeye başlamıştı. Tayyip'in güç gösterisi. Tayyip Erdoğan'ın ilk güç gösterme girişimi ve şovu ise uzanlarla başlar. Yukarıda ayrıntılarını sunduğumuz gibi hem ABD desteği hem de Cem Uzan'ın adı ardı ardına yaptığı fevrilliklerle sevilme işi, Tayyip Erdoğan'ın bu operasyonu yapmasını kolaylaştırdı. Uzanlarınki gibi bir ticari imparatorluğun tasfiye edilmesi ya da haritadan silinmesi Tayyip Erdoğan'ın güçlenmesine zemin hazırladı. Ürkek özel sektör o güne kadar çok çekinmediği Tayyip Erdoğan'a karşı artık çok daha dikkatli olmaya başladı. Bu arada Uzan'ın medyası, yani Star TV ile Star gazetesi eşyanın tabiatı gereği TMSF'ye geçti ki bunun anlamı iktidarın kontrolü demekti. TRT ve TMSF olayı ile beraber AKP adım adım kendi kontrolünde olan bir medya oluşturmaya başladı. Cem Uzan'ın Star gazetesi 8 milyon dolar gibi çok komik bir paraya AKP yandaşı Kıbrıslı bir iş adamına satıldı. Medyada AKP yapılanması. Bilahare gazete Hasan Doğan, Fettah Tamince ikilisinin oldu. Star gazetesinin yeni sahipleri bu arada Kanal 24 televizyonunu kurdular. Akabinde Tevhid Karakaya ismi sahip göründü. Derken 2009'da Ethem Sancak yeni patron oldu. Sancak'tan sonra da Azeri Socar grubu. Tekrar Fettah Tamince derken Ethem Sancak kısa bir süre önce Star ile Akşam grubunun tamamına sahip oldu. Akşam grubunun hikayesi farklı ve onu ileride sunacağız. Star gazetesini alan iş adamlarının ortak özelliği Tayyip Erdoğan'a çok yakın olmalarıdır. Fettah Tamince, ünlü Rixos otellerinin sahibi olan malum iş adamı. Tayyip Erdoğan bir dönem tatilini onun otellerinde yapardı. Bir süre önce vefat eden Hasan Doğan ise yakın aile dostu. Bir dönem ortak görünen Tevhid Karakaya, eski Refah Partili Erzincan mebusu bir iş adamı. Socar ise hükümetle işi çok olan yabancı bir petrol gaz şirketi. Eski Mao'cu Şems Ethem. Peki Ethem Sancak mı? Eski Mao'cu. Şimdilerde Tayyip sevdalısı. Ona anam, babam, eşim, çocuklarım feda olsun diyor. Erdoğan'ın Allah'ın 300 yılda bir nasip ettiği bir lider olduğu iddiasında. Tayyip Erdoğan'a olan sevdasını saklamıyor ve bunu Mevlana ile Şems aşkına benzetiyor. Arap kökenli, Siirtli. Hem Arap gibi Seyyid yani peygamber soyundan olduğunu iddia ediyor. Her Arap gibi Seyyid yani peygamber soyundan olduğunu iddia ediyor. AKP'ye ilk dönem katılıp adım adım zirveye çıkanlardan. BMC'yi TMSF'den akıl almaz imkanlarla satın alan bir girişimci. İleride sık sık karşılaşacağımız Ethem Sancak şimdilerde Tayyip Erdoğan'ın en çok güvendiği birkaç isimden biri. Star gazetesi bu şekilde yandaş iş adamları tarafından satın alınırken Star TV herkese açık bir ihaleyle Doğan grubuna satıldı. 2002-2007 iktidar döneminde Aydın Doğan ile Tayyip Erdoğan arasında bugünkü gibi bir hasımlık yoktu. Tersine aradaki isim Cüneyt Zapsu vasıtasıyla iyi ilişkiler kurmuşlardı. Bu arada Doğan Yayın Holding 2006'da hisselerinin %25'ini Alman Axel Springer AG'ye satarak uluslararasılaştı. Adı geçen Alman şirketi İsrail'le iyi ilişkileriyle tanınıyordu. Yalçın Taş'tan Tayyip'e TGRT isyanı. 2002-2007 sürecinde ilk defa yabancı sermaye medyamıza girdi. Yahudi Murdoch televizyon kanalı satın aldı. Siyonist dünyanın baronlarından Murdoch'ın aldığı o kanal ilginçtir. Sabah Kur'an okuyarak açılıp gece İstiklal Marşı ile kapanan TGRT'ydi. Evet, mütedeyyin insanları Müslüman bir kanalımız olsun diye bileğindeki bilezikleri çıkarıp vererek kurulan TGRT, Musevi medyasına dahil edilmişti. Bu satışı özendiren ise yaptığı yasal düzenlemeyle AKP iktidarıyla Tayyip Erdoğan'dı. O dönem AKP milletvekili olan Profesör Nevzat Yalçıntaş, parlamentoda kürsüye çıkarak partisinin yaptığı bu düzenlemeye karşı çıktı. Yalçıntaş kürsüden iner inmez Başbakan Erdoğan tarafından yanına çağrıldı. ''Hoca nedir senin bu yaptığın? Neyi kastettiniz Sayın Başbakanım?'' ''Bacın, Emine Erdoğan aradı, ben izleyemedim. Kürsüden bizi eleştirmişsin.'' ''Efendim, TGRT'nin yabancı sermaye satışına karşı çıktım. Niye karşı çıktın?'' Efendim, yabancı sermaye televizyonla evimize girerse bu toplum nereye gider? Bir şey olmaz hoca, merak etme. Nevzat Hoca'nın ekrandan aktardığı bu diyalog sonrasında TGRT satıldı, adı Fox TV oldu. TGRT paraları nerede? Bu şekilde muhafazakar bir kanal, muhafazakar iktidar sayesinde Yahudi bir grubun eline geçti. Ve heyhat! Onlarca yıl Siyonizm naraları atıp istismarlar yapan İslamcılar, bu yapılana zerre kadar itiraz etmedi, oralı bile olmadı, sineye çekti. Peki Enver Ören satıştan aldığı parayı borçlu olduğu İhlas Finans mudilerine mi dağıttı? Hayır, dağıtmadı. İhlas'ın hala o mağdur yetimlere yüzlerce milyon dolarlık borcu söz konusudur. İlginçtir, 13 yıldır iktidar olan Tayyip Erdoğan da o sorunu çözmemiştir. Mücahit Ören, yeni yeni saray ve yalılar satın alırken bu insanlara olan borcu hiç sorulmamış, İhlas'ın yaptığı dolandırıcılık hiç gündeme getirilmemiştir. 2002-2007 arasında sorgulanması gereken bir hadise de Telekom'un özelleştirilmesi ve AVE olayıdır. Devletin bu en stratejik kurumu birkaç yıllık kârı karşılığında Lübnanlı Hariri ailesine adeta peşkeş çekilmişti. Sözde değil, özde layık. AKP iktidarının medya ve devleti asıl fetih taarruzu iktidarının ikinci döneminde başlamıştır. 2007'ye yaklaşıldığında AKP kan kaybetmeye başlamıştı. Doğru Yol Partisi Mehmet Ağar'la yükseliyordu. AKP'den kopup ANAP'a genel başkan olan Erkan Mumcu'nun muhalefeti de karşılık buluyordu. Siyasi gündem ise Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Bu seçim bağlamında 367 üyenin TBMM'de hazır olma şartı anayasal olarak haftalarca tartışıldı. Bu arada Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın Cumhurbaşkanı olacak isim sözde değil özde layık olmalı beyanı sürece müdahale olarak yorumlanıp istismar edilmeye çalışıldı. Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanı olma süreci de sancılıydı. Yüksekova savcısının kendisi hakkında iddianame hazırlama tezgahına şahit olundu. Peşi sıra Akit gazetesi Büyükanıt'ın şehit olan subay babasını Yahudi diye lanse etti. Ağar ve Mumcu'ya abluka. Büyükanıt buna rağmen Ahmet Necdet Sezer'in de katkısıyla teamüle uygun olarak Genelkurmay Başkanı oldu. O süreçte askerin AKP iktidarına karşı açıktan menfi bir tutumu vardı. Komutanlar Hilmi Özkök'e rağmen anlam planı bağlamında tepkilerini seslendirip Rauf Denktaş'la beraber birliğe katıldılar. Cumhurbaşkanlığı seçimi 367 engeline takılınca AKP seçim düğmesine bastı. Seçim öncesi ise iki büyük operasyona şahit olundu. Birincisi DYP ile ANAP'ın bütünleşmesi ya da ortak seçime girmesini engellediler ki buna engel olunmasaydı AKP'nin tek başına iktidarı bitecekti. Bu süreçte hem Mehmet Ağar hem de Erkan Mumcu'nun üzerinde müthiş baskılar kuruldu. Sonunda da herkesin %20'yi kesin geçer dediği bu ittifak bozuldu. İttifakın bozulması bağlamında Ağar Mumcu'yu, Mumcu da Ağar'ı suçlarken taraflar hakkında bir sürü iddia ortaya atıldı. Bu iddiaların arasında tehdit bile vardı. Buna göre Mehmet Ağar susurlukla, Erkan Mumcu ise Nazlı Can ifadesiyle Turizm Bakanlığı esnasında Bodrum Güvercinlik'te gerçekleştirdiği turizm arazileri tahsisiyle korkutulmuştu. Gökçek Mumcu'nun evinde. Tehditlere ilaveten güya iki tarafa verilen onlarca milyon dolardan söz edildi. Aynı şekilde Mehmet Ağar'ın Muğla ilinin trafik muayene işini bu olaydan sonra alması da konuyla irtibatlandırıldı. O süreçte Melih Gökçek'in her akşam Erkan Mumcu'nun evine uğradığı, baş başa görüştükleri ve bu buluşmalara tanıklık eden Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'den dinledim. Evet, 2002'de AKP'ye katılmayıp parti kuran Melih Gökçek artık AKP için seferberdi ve Tayyip Erdoğan'ın gözüne girmek için çırpınıyordu. Gökçek ile Tayyip aslında birbirinden zerre haz etmezlerdi ama siyasi çıkar gereği beraberdiler. Melih Gökçek başbakan olması hasebiyle Tayyip Erdoğan'dan korkuyor, Erdoğan ise Gökçek'in Ankara'daki havasından yararlanmak istiyordu. Tayyip Erdoğan 2004 mahalli seçiminde Gökçek'i aday yapmak istemedi ve Ali Babacan dahil pek çok isim için anket yaptırdı ancak baktı ki Gökçek olmasa Ankara'yı kaybedecek. Mecburen kabullendi. Bütün bunları bilen Gökçek ise Erdoğan'ın gözüne girmek için özellikle DYP-ANAP birleşmesi gerçekleşmesin diye büyük gayret sarf etti. Büyük Anıt'la anlaşma. Sonuçta başardılar. İki partiyi birbirinden kopararak oluşan sinerjiyi dağıttılar. AKP'nin 2007 seçim zaferinin bir başka boyutu Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt faktörüydü. Büyükanıt hükümete muhtıra verdi. Genelkurmay sitesinden yayınlanan muhtıra AKP'yi mağdur konumuna taşıdı. Dahası Erdoğan ile AKP kadroları bu muhtıra üzerinden demokrasi kahramanlığına kalkışıp şovlar yaptılar. İşte AKP iki büyük siyaset mühendisiyle %47 oya ulaştı. Evet, DYP ANAP bütünleşmesinin sabote edilmesi gibi Yaşar Büyükanıt'ın yaptığı da tartışmasız siyaset mühendisliğiydi. Öyle olmasa muhtıra veren Yaşar Büyükanıt hakkında sonradan dava açılır ve tutuklanırdı. Oysa olmayan darbe için Ergenekon ve balyoz tezgahlarından yüzlerce subay ve generali içeri alan AKP var olan muhtıra için kılını bile kıpırdatmadı. Bahçeli'den Gül Operasyonu. Ceza bir yana muhtıracı Büyükanıt Tayyip Erdoğan tarafından madalya ve trilyonluk zırhlı araçla ödüllendirildi. Fikri Sağlar bu durumu Büyükanıt'a tehdit ve şantaj yapılması olarak açıkladı. Seçim öncesi Erdoğan ile Büyükanıt arasında Dolmabahçe'de yapılan görüşmenin hala sır olarak kalması da pek çok soruyu gündemde tutuyor. İşte bütün bu gelişmeler AKP'yi şımartıp devleti fethetme fikrine taşıdı. Hele Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'ne çıkmasıyla her şey bitmişti. Gül olayında Devlet Bahçeli yine sahnedeydi. Her sıkıştığında AKP'nin imdadına koşan ve stepne olan Bahçeli, seçimin hemen ertesinde hiçbir arkadaşına danışmadan "Biz MHP olarak TBMM'ye gireceğiz ve 367'yi tamamlayacağız" diyerek Abdullah Gül'ü daha seçim yapılmadan Cumhurbaşkanı ilan etti. Oysa Bahçeli bunu yapmasa Abdullah Gül aday bile olmayacaktı ki aslında Tayyip Erdoğan onu aday yapmak istemiyordu. Bahçeli o çıkışı yapıp Gül ile Arınç da Erdoğan'ı istifa ederiz diye tehdit edince Tayyip Erdoğan istemeyerek Gül'ü Çankaya'ya oturttu. Bu şekilde AKP'nin önündeki Çankaya Köşkü engeli kaldırılarak adım adım fetih hareketine geçildi. Sabah ile ATV'nin fethi. Önce medyayı fethi. Sabah ATV grubu Dinç Bilgin'den Turgay Ciner'e geçmiş, sonradan TMSF'ye el koymuştu. Seçimin ertesinde bu medya grubu için ihale yapıldı. İhale için adı geçenler şunlardı. Finans Bank'ı Yunanlılara 3 milyar dolara satan Hüsnü Özyeğin, ABD'li bir ortakla Nurol grubu, Ahmet Çalık, İpek grubu, Ethem Sancak. Ama ilginçtir, dosya alan bu firmaların bir hariç tamamı ihaleye katılmadı. Katılan ise ihaleyi alan Ahmet Çalık'tı. Katılsalardı açık artırma olacak ve fiyat yükselecekti. Oysa ihale öncesinde sohbet ettiğim Nurol grubu patronlarından hemşerim Oğuz Çarmıklı çok iddialı olduklarını ve ihaleyi mutlaka alacaklarını söylemişti. Ne olduysa son anda ihaleye katılmadılar. Hüsnü Özyeğin için de Erdoğan'ın ihaleye girme dediği iddiaları seslendirildi. Öyle mi değil mi ispatı mümkün değil ama sonuçta Sabah ve ATV Ahmet Çalık'ın oldu. Çalık ve banka ihaleleri. Peki kimdi bu Ahmet Çalık? Ben onu Özal ile Demirel'in yurt dışı gezilerinden tanıyorum. Babası eski Adalet Partili olan Malatyalı bir tekstilci. 1990'larda Türkmenistan'da büyük yatırımlar yapan 8 ayrı fabrika kurdu. Türkmenbaşı'nın bakanı bile oldu. Ne zaman ki Türkmenbaşı Niyazov öldü, kapıya kondu. Yeni Cumhurbaşkanı sevmediği ve önceden kin duyduğu Ahmet Çalık'ı Türkmenistan'dan sınır dışı etti. İşte yurt dışından böylesine büyük bir darbe yiyen Ahmet Çalık yine sahnedeydi ve Sabah ATV ile 1 milyar 100 milyon dolarlık büyük bir borcunun altına girdi. Ahmet Çalık gibi yükselişi ve çöküşü yaşayıp gören bir iş adamı bırakın kâr etmeyi, zarar eden bir sektör için böyle bir riske niye girmişti? Bu soru tartışılırken bazı şeyler netleşmeye başladı. Çalık'a parayı devlet yani kamu bankaları verecekti. Evet, devlette alınan bir mal için devletin parası söz konusuydu. İki kamu bankası bir gün hesabı mutlaka sorulacak olan o kredilere onay verdi. Vahim olan verilen krediler için ipotek alınmamasıydı. Bir tornacı o bankalardan 10 bin lira kredi alsa 50 bin liralık ipotek verirken 1 küsür milyar lira ipoteksiz verilmişti. Damat Berat. İpotek edilen, sadece verilen gazete ile televizyondu. Televizyonların kanalı ile gazete bassa gitti devletin ve milletin milyar doları. Ve birkaç ilginç fotoğraf. Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Ahmet Çalık'ın yanında çalışıyordu ki kısa bir süre sonra o gruba genel müdür oldu. Aynı şekilde Berat'ın ağabeyi Serhat da Sabah ile ATV'nin CEO'suydu. Bütün bunların anlattığı neydi acaba? Tayyip Erdoğan bir gün Sabah ATV'nin özelleştirme rakamı için çok pahalı demişti. Devletin başbakanının devlet malının pahalı satılmasına sevinmesi gerekmez miydi? Sonrası daha ilginç. Ahmet Çalık bir gün apansız Sabah ATV'den niye çekildi? Ayrıntılarına ileride gireceğimiz havuzu kim niye oluşturdu? İş adamlarına yüzer milyon dolar salmak neyin nesiydi? Bütün mal varlığı birkaç yüz milyon dolar bile etmeyen Kalyon grubu milyar dolar borçlanarak zarar eden medya sektörüne nasıl girdi? Sabah ATV'ye niçin sahip oldu? 9. ayrımın sonu. Sayfa 130.